Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Ben Burhan Ekinci. Ahval Podcast serisinden CoronaPod'la karşınızdayım. Malum dünyanın gündemi koronavirüsü. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı ve hızlıca dünyaya yayıldı. Şu anda dünyada hayat neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Ölümler var. 10 bini aşan, dünya çapına 10 bini aşan bir ölüm söz konusu. Vaka sayısı da her geçen gün artıyor. Tabii biz bugün Türkiye'yi konuşacağız. Konuğum Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir. Sayın Demir, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sayın Demir, siz de muhtemelen yakından takip ediyorsunuzdur. Türkiye'de de koronavirüsü tedirginliği başladı. Resmi açıklamaya göre özellikle bunu belirtiyorum. Çünkü bu konuda şüpheler artmış durumda. Ama resmi açıklama şu, Sağlık Bakanlığı verdiği resmi açıklamaya göre Türkiye'de şu ana kadar, şu an bu podcast'i biz çektiğimizde 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bu yine resmi açıklamaya göre en az 359 da vaka söz konusu. Bir yandan bu veriler söz konusuyken diğer yandan da hastanelerin ne kadar hazırlıklı oldukları, sağlık emekçilerinin ne kadar yeterli olup olmadığı ilgili kaygılar da var. Eleştiriler var, tartışmalar var. Bir yandan da sağlık emekçilerine yönelik bir destek eylemi de söz konusu. Ama aynı zamanda tabii ki tedbirler konusunda da belirsizlikler de var. Bunu size sizle konuşmak istiyorum. Öncelikle siz Diyarbakır'dasınız ve Diyarbakır bölgeye de hakimsiniz. Diyarbakır'da ve bölgede koronavirüs konusunda ne gibi gelişmeler var? Duyduğunuz, size gelen bilgiler var mı? Vakalar söz konusu mu? Nedir orada durum?
Evet, öncelikle sizlerin de belirttiği gibi bu koronavirüs ne yazık ki bütün dünyaya yayılmış. İlk olarak Çin'de meydana geldi Aralık ayında ve Ocağın başında ilk tanı konulmasıyla birlikte. Daha sonrasında tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaşımı üzerinden o gün de söylemişti aslında. Bunun önlemi alınamazsa neyse bu bütün dünyaya yayılacak. Ve sonrasında tabii ki ne yazık ki bütün dünya hemen hemen yayıldı ve pandemi olarak kabul edildi. Bizleri de ardından 2 hafta öncesinde zaten ilk vakada Türkiye'de 10 gün öncesinde çıktı ve ilk vakanın çıkmasıyla birlikte de her gün vaka sayısı logaritmik olarak artmaya başladı tabii ki. Bu zaten dünya örneklerinde de öncesinde yaşayan Çin'de olsun, işte diğer ülkelerde olsun, İtalya'da, İran'da zaten bu logaritmik artışı nasıl olduğunu biz hep takip ediyorduk, bakıyorduk. Bu minvalde de aslında daha o günden az gerek sağlık meslek örgütleri olarak, Türk Tabipler Birliği olarak, sağlıkçılar olarak, hekimler olarak aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün dile getirdiği bu salgın karşısında tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor yani. Salgının önleyebilmek için bunlar önemliydi. Tabii belli önlemler Türkiye'de alındı. Gerek Türkiye'de gerek de bölgede genel anlamda ama belli eksiklikler de ortada. Bugün zaten hani son olarak dün akşam Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verileri de baktığımızda örneğin işte son 24 saatte yapılan test sayısını da artırdı. Ve pozitif çıkan vaka sayısı da yapılan test sayısına göre de artı yani sadece 24 saatte 168. Daha öncesinde 190 olan şey bir günde 168. Bu logaritmik artışın her geçen gün daha da artacağını dünya örneklerinden de biliyoruz yani. Burada Türkiye'de belli önlemler öncesinden alındı. Salgın geç geldiğinden kaynaklı Türkiye'ye ya da öyle düşündüğümüzden kaynaklı. O zaman belli önlemler, işte bunlar neydi? Sınır kapılarının kapatılması, ardından genel anlamda toplumsal bilinçlenme üzerinde ve nasıl bu salgından korunması gerekir, neler yapılması gerekiyor, tedbirler anlamında alınmıştı ama bu son Ümre'den gelen 22 binle birlikte ne yazık ki burada tam izolasyonun yapılmadığından kaynaklı bir nevi topluma yayıldı. Çünkü bundan kaynaklı aslında olduğunu biliyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Sağlık Bakanlığı'nın da aslında açıklamalarında şunu söylüyor. Bugün yapılan testlerde pozitif vaka çıkanların çoğunun, yani ilk çıkanların çoğunun yurt dışı odaklı olduğunu söyledi. Bu da aslında burada biraz yetersizlik ve eksik kalındığı bellidir yani.
Burada yani bu yayılma, yani Türkiye'den yayılmanın Umre'den gelenlerden olduğunu mu söylüyorsunuz?
Ya ister istemez bunun tabii ki sadece onu var ama bunun etkisi olduğunu ister istemez biliyoruz. Çünkü bakanlığın kendi açıklamasında ve değerlendirmesinde ilk çıkan pozitif vakaların çoğunun yurt dışı odaklı olduğu söyleniyor. Yurt dışı odaklı o zaman burada biz bunları tespit edemediğimizden kaynaklı, gerekli tedbirleri almadığımızdan kaynaklı, testler yapılmadığından kaynaklı ve bunlar izolasyona alınmadığından kaynaklı, dolayısıyla bunlar topluma içine karıştığından kaynaklı ve bulaş oluştuğu için, başka insanlara bulaştığı için bu yayılmaya başladı. Zaten burada yani bu salgınla baş etmenin en önemli şeylerden birisi tespit ve izolasyondur ve karantinadır yani. Sonuçta tespit nasıldır? Yeteri kadar test yapılması. Yani Dünya Sağlık Örgütü çok fazla dile getirdi. Bütün ülkelere de söyledi. Siz ne kadar test yaparsınız, siz testi ne kadar artırırsanız var olan vakayı tespit edeceğinizden kaynaklı daha sonrasında buna göre de bir izolasyon sağlanacak ve odağın nerede olduğunu bildikten sonra toplum içindeki biz pozitif testleri alıp pozitif olan vakaları alıp diğer toplumdan ayırdığımızda bulaşı da ortadan kaldırmış oluruz. O yüzden salgını artık kontrol altına alınmış olur ve bu da salgının artmasına en azından artışını engellemiş olur. Örnek olarak hani yine hep diyoruz dünya örnekleri. Mesela Güney Kore'de şu anda bildiğimiz kadarıyla çok fazla test yapılıyor. Hatta
Peki.
Test yapmak isteyen birisi olursa bile gidip başvurduğunda onun testi yapılıyor.
Peki.
O yüzden
evet. Test önemli. Tabii yani öncelikli en çok dünya sizinle belirttiğiniz Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıklamasına test yapın, test yapın, test yapın diye çağrı yapıyor devletlere. Peki, Diyarbakır'dasınız. Diyarbakır bölgede test yapılıyor mu? Önce bunu sorayım.
Şu anda Diyarbakır'da test yapılmıyor. Bildiğiniz üzere şöyle bir durum var. Zaten Türkiye'de ilk test yapılması Ankara'da. Daha sonra işte İstanbul ve İstanbul'da katıldı, Erzurum katıldı. Son olarak hani bu hafta içinde bildiğimiz kadarıyla 7 tane merkez var. Bu merkezlerde Diyarbakır bölge yok. En yakın işte Erzurum. Buradan da Diyarbakır'a Diyarbakır'dan da Ankara'ya testler gönderiliyor. Referans hastaneleri seçilmişti. Referans hastaneleri içinde 25 tane hastane vardı. Bunlardan bir tanesi de Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ydi. Tabii referans hastane dediğimiz testin çalışıldığı yer değil. Olası vakaların takip edileceği, karantina alınacağı ilk aşamada yapılacak yerlerden birisiydi. Şu anda eğitim araştırma zaten hazır hale getirilmişti. Çok önceden bu referans hastanesi oluşturduktan sonra. Tabii olası bir salgın hani pik yaptığında sadece eğitim araştırma yetmeyecek. Birçok hastaneye bu noktada hazır hale getirilmesi gerekiyor. Ki ikinci plan ve şeyde bu sağlık müdürlüğüyle de görüşmelerimizde buna göre de bir planlama yaptıklarını söylüyorlar. Ama dediğim gibi Diyarbakır'da ve bölgede testin olmaması ne yazık ki ister istemez o tanı koyma süresini uzamasına ve Diyarbakır sonuçta hem Diyarbakır Büyükşehir aynı zamanda bölgenin hepsinin beslendiği bir yer olduğundan kaynaklı, bölge açısından önemli olduğundan kaynaklı Diyarbakır'da olması gerekiyor. Bu minvalde de aslında biz hem müdürlükle hem de Türk Tabipler Birliği üzerinden Sağlık Bakanlığı'yla görüşmelerimizde de bir an önce açılması, testin yapılması için burada önerilerimizi sunduk. Müdürlükle de görüşmelerimizi bu yeni Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta paylaştığı bir durum vardı. Bu laboratuvarların artırılması üzerinde. Bunlardan birisinin de Diyarbakır'da olabileceğini söylenmişti. Umarız en kısa zamanda bu testte burada da altyapısı oluşturulmuş ve burada hızlı bir şekilde çalışılmış olur.
Peki sizin odaya, tabip odasına bu konuda başvurular var mı ya da gelen bilgiler var mı? Vakaların olduğuna dair bölgede ve Diyarbakır'da özellikle Van ya da diğer il kentlerden?
Ya şöyle, bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı zaten hangi illerde, nerede pozitif vakaların çıktığını, isim ve şeyleri vermiyor. Bu minvalde aslında bize de gelen duyumlarda tabii ki Diyarbakır'da da oldu ama sayı olarak ne kadar olduğu, kimler olduğunu bizler de resmi olarak bilmiyoruz. Ve burada tabii ki bakanlığın kendisince söylediği belli durumlar etik değerler içinde bağlıyor. Birincisi isimlerin açıklanmaması üzerinden, ikincisi de iller açıklandığında orada çok büyük bir panik havası, panik oluşturulabilir, kaygı oluşturulabilir. Ya da tam tersi olmayan yerlerde de burada da rehavete kapılır üzerinden bir durumla bakılıyor. Ama yine örneklerine baktığımızda belli ülkelerde burada hani il il hatta bölge bölge açıklamalar yapıyor ve burada olduğunu dolayısıyla ona göre kendi önlemini, kendi karantinasını ve izolasyonunu sağlıyor. Bu anlamda da daha etkili olduğu söyleniyor. O yüzden de aslında hangi bölgelerde, nerelerde pozitif vakaların daha yoğun olduğu, nasıl olduğu eğer bilirsek buna göre de daha büyük önlemler alınmış olacak yani. Şu ana kadar Diyarbakır'da da yine Eğitim Araştırma Hastanesi'nde takip ediyor. Şu anda şüpheli vakalar orada takip ediliyor. Şüpheli vakalar da var. Yine bölgede de birçok yerde şüpheli vakalar var. Burada artık şunu artık söyleyebiliriz. Sonuçta diğer verilen sayılar üzerinden de baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'ye sonuçta bu salgın var ve yayılmış üzerinden. Bundan sonrası çok önemli şeyler. Bu salgını önleyebilmek için ve azaltabilmek için Çin'in örneği vardır. Hızlı bir şekilde hareket etmek lazım ve tedbir önlemlerini en üst safhaya çıkartmak lazım. Bunlardan başta da dediğimiz gibi en önemlisi sonuçta bu testi çok artırmamız gerekiyor. Artırdığımızda da vakayı tespit edip ve ona göre izolasyon yapılması gerekiyor. İkincisi sağlık koşullarının, sağlık sisteminin bir an önce tam hazırlanması gerekiyor. Olası işte önümüzdeki 1-2 haftanın çok önemli olduğunu söylüyoruz, hep dile getiriyoruz yani. Ona göre planlamaların da yapılması gerekiyor. Örneğin pik durumu oluştuğunda hastane, şu anki normal hastanenin yetmeyeceğini biliyoruz yani. Dolayısıyla bunlara göre gerek hastane, yataklar, işte yoğun bakımlar, ventilatör dediğimiz makinalar, özellikle solunum sıkıntısı çekecek insanlar için bunların hepsinin planlanması yapılması gerekiyor. Yine burada sağlık çalışanlarının yeteri kadar sağlık çalışanı var mıdır, yok mudur? Bunların planlanması gerekiyor.
Peki hatta, o zaman ben size sorayım. Sayın Demir, ben size sorayım o zaman. Şu anda bu planlamalar yeterli mi? Yatak, yoğun bakım, cihazlar yeterli mi? Sağlık konusu yeterli mi? Diyarbakır ve bölge için baktığınızda. Nedir durum? Somut olarak nedir durum?
Ya aslında bunun sonuçta nereye gidebileceğini, evrilebileceğini bilemiyoruz yani. Örnekler karşımızda. Eğer İtalya örneği, İran örneği gibi olursa bugün Türkiye'deki ya da bölgedeki işte Diyarbakır'daki şu anda hazırdan yetmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Yani eğer bahsedin ikinci, üçüncü haftasında İran'daki gibi çok çok toplumun hepsine yayılırsa ve vaka sayısının çok çok arttığı, hastanede yatış, yoğun bakım süresi çok arttığı, ölümlerin çok olduğu bir sürece geçersek şu anki sistemin yetmeyeceğini, yatak sayısının da yetmeyeceğini öngörüyoruz. O minvalde de aslında biz evet, hep dile getiriyoruz yani.
Evet ama bu bir salgın ve bu risk risk de söz konusu değil mi? Yani vaka sayısını artma riski de var. Bu bir salgın çünkü.
Tabii ki. Aynen, tabii yani bu, burada vaka sayısı artabilir. Burada zaten alacağımız tedbirler, bugünden alabileceğimiz tedbirler yarın aslında var olan salgını azaltma ya da artma noktasında bir şey izleyecektir. O yüzden hep dile getiriyoruz, hep söylüyoruz. Burada bunların sonuçta yetkililerin ve hazırlanması alması gereken tedbirler vardır. Ve aynı zamanda tabii ki bunlar yeterli değil. Aynı zamanda da toplumsal alınması gereken önce, kararlar var.
Evet, önce isterseniz hastanelerin durumunu eğer konuşursak, nedir şu anda Diyarbakır ve bölgeye baktığımızda ne gibi eksiklikler var hastanelerde?
Şu anda Diyarbakır'da dediğimiz gibi Eğitim Araştırma Hastanesi burası için ayarlanmış ve şüpheli vakalar gene oraya götürülüyor. Orada takip ediliyor. Ve pozitif çıktığı durumda da orada tedavisine devam ediliyor. Zaten onun dışında diğer hastanelerde de üniversite hastanede de belli hazırlıklar yapılmış. Yine diğer olası büyük bir salgın olduğunda diğer hastanelerde yazılar göndermiş ve bu minvalde hazırlık yapılması olası bir büyük bir salgında, pik olduğu dönemde buna göre hazırlık yapılması üzerinden yazılar yazılmış. Ama burada bu dönemde en fazla sıkıntı yaşanan şey sağlık çalışanlarının güvenlik koşulları, yani kendini koruma dediğimiz koruyucu malzemenin yeteri kadar olmaması. Şu sonuçta sağlık çalışanları şu anki en büyük risk grubudur.
Evet.
Bir, hem
nedir bunlar somut olarak? Nedir? Ne gibi malzemeler eksik?
Biz şunu hep söylüyoruz. Sağlık çalışanları sonuçta hastalarla temas içindedir. Eğer sağlık çalışanları kendi koruyucu ekipmanları alamazsa, biz sağlık çalışanlarını koruyamazsak, birincisi hasta olacaklar. Sağlık sistemi yeteri kadar sağlık çalışanı olmadığından kaynaklı çökecektir. İkincisi, sağlık çalışanı hasta olduğunda başka birisine temas etme olacağı için taşıyıcı ve bulaşıcı olma ihtimali de vardır. İki taraftan da bu salgının daha da kötü, daha da fazlalaşması, artması üzerine bir şey var. O yüzden malzemenin muhakkak artırılması. Bunlar nelerdir? Maske, koruyucu maskelerdir. Yine önlüklerdir, gözlüktür, eldivendir, dezenfektanlardır. Bunların tam olarak dağıtılması gerekiyor. Yine hastanelerde triyaj sistemi tam olarak yerine oturması gerekiyor. Çünkü triyaj sistemini tam olarak oturtamazsak
ne bu dediğimiz sistem?
Triyaj dediğimiz şey hastaneye triyaj. Gelecek triyaj. Yani hastaneye gelecek bütün hastaları tek tek bir şeyden geçirmek. Yani öncesine, hastaneye girmeden önce bir şey hazırlayıp bunun ateş var mı, öksürüğü var mı, olası bir yurt dışı seyahat öyküsü var mı? Yani koronavirüs şüphesi, olası bir şüphesi var mıdır yok musunu, bunu ayırt etmek lazım. Ve buna göre yönlendirmek lazım. Çünkü aynı yerde bütün hastaları bakarsak ne olmuş olur? Bir nevi hastaneleri de nedir? Salgın yerine çevirmiş oluruz.
Peki bu saydığınız malzemeler şu anda bölgede ve Diyarbakır'da eksik mi?
Sadece bölgede değil, bütün Türkiye'de stoktan kaynaklı aslında şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Müdürlükle de ve gerekli bütün yerlerle de görüşmelerimizi sağladık. Bu minvalde belli dağıtımlar oldu dün ve önceki günde, ama hala yetersiz. Bu yetersiz sadece Diyarbakır'da değil tabii, yani dediğimiz gibi bütün bölgede, çünkü Türkiye'de bir stok sıkıntısı var. Kolonya bile artık bulamıyorsunuz yani. Öyle bir duruma girmiş bir haldeyiz.
Peki sağlık çalışanları konusunda sıkıntılar var mı? Malum Türkiye'de binlerce insanla kanun hükmüne kararnamelerle OHAL, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmüne kararnamelerle ihraç edildiler ve görevlerine dönmeyenler de var. Bu konuda bölgede ve Diyarbakır'da sağlıkçı sıkıntısı var mı? Sağlık emekçileri konusunda sıkıntılar var mı? Nedir durum?
Yani sonuçta şunu biz biliyoruz ki bu şu anda pasif durumda olan birçok sağlık çalışanı vardır. Bunların en başında ne olduğu bilinmeyen bir güvenlik soruşturması ya da yıllar işte 3 yıl öncesinde KHK'larla birlikte getirilen ihraçlar. Burada da yani hiçbir dava bir şey açılmadan ihraç edilen hekimler, sağlık çalışanları var. Böyle bir süreçte bu sağlık çalışanları bu kadar ihtiyaç varken hala güvenlik soruşturmalarının devam edilmesi gerçekten kabul edilebilecek bir durum değil. Bu süreçte bütün sağlık çalışanlarının bir an önce işlerine başlatılması gerekiyor ve var olan bu sağlık sıkıntısını da, hekim sıkıntısını da, sağlık çalışanı sıkıntısını da bu minvalde en azından ortadan kaldırmış oluruz ve olası bir pik durumunda da en azından var olan sağlık çalışanı eksikliği de ortadan kaldırılmış olur.
Sizin gözlemlediğiniz ne gibi hatalar yapılıyor bu koronavirüse karşı önlem konusunda, tedbir konusunda ne gibi hatalar yapılıyor, ne yapılmaması gerekiyor? Önce böyle başlayalım, sonra ne yapmaları gerektiği konusunda.
Evet, gerçi buna değinmemiz gerekiyor. Çünkü en önemli önlemlerden birisi, yani sonuçta hastanelerde, sağlık sisteminde, işte yetkililer diyelim, devlet diyelim, hükümet diyelim, hangi kararları ve şeyleri çıkarırsa çıkarsın, burada en önemli şeyden birisi de, en önemli parçasından birisi de toplumdur. Toplumun bu noktada doğru bir şekilde ve bilinçli bir şekilde davranması. Dolayısıyla biz özellikle hem Türk Tayyipler Birliği hem Diyarbakır Tayyip Odası olarak da birçok halkın bilinçlenmesi noktasında bu olası salgının daha fazla artmaması ve koronavirüsten korunmak için bilinçlendirmek anlamında ve bilgilendirmek anlamında afiş, broşürler, sosyal medya spotları oluşturulduk. Hatta Diyarbakır Tayyip Odası olarak bunları hem Kürtçe hem Türkçe yaptık yani. Çünkü istediğim burada Kürt nüfusunun çok çok yüksek olduğu bir yerde burada sadece tek dilli yapmak zaten doğru değil. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın da bütün topluma yönelik bilgilendirmelerin hepsini böyle bir süreçte, böyle bir dönemde çok dilli yapması gerektiğini düşünüyoruz. Peki neler yaptık diye? Her şeyden önce bu süreçte evinde kal diyoruz yani. Hiçbir kalabalık yerlere gitmemize gerek yok. Kapalı ortamlara gitmemize gerek yok. Bu koronavirüsten korunmanın en iyi şeyi ve başkasına bulaştırmamanın en önemli şeyi evinde kalmaktır. Evinde kaldığında hem koronavirüste yakalanma riskini ortadan kaldırıyorsun. Eğer hastaysan da başkasına bulaştırma şeyi yok yani. O yüzden çok önemlidir. İkincisi, el yıkamanın çok çok önemli. Hani maske takalım mı, takmayalım mı durumu çok fazla var. Ve toplumda çok çok büyük bir panik vardır. Çok büyük bir tedirginlik vardır. Burada panikten ziyade biz diyoruz ki paniği bırak, var olan gerek tedbirleri almamız gerekir. O yüzden sağlıklı olan birisinin maske takmasına gerek yok. Kim takar? Sağlık çalışanları takar yani. İkincisi, yani birebir temas olan, maruziyete kalan, risk durumu, risk altında olan kişiler takar. İkincisi, bir hasta varsa, olası bir şüphe var, şüphe gibi kişi varsa bu kişi maskeyi taksın. Ama asıl koruması, en önemli şey ellerimizi sık sık yıkamamız. Ellerimizi yıkarken de 20 saniye boyunca en az sabunla ve suyla yıkamamız. Sabun yoksa antiseptiklerle temizlememiz. Çünkü her yeri elimizle dokunuyoruz. O yüzden bütün enfeksiyonları, bütün virüsleri bir yerden bir yere götürebiliyoruz. Ve bu yüzden de diyoruz ki hani ellerimizi temizlemeden, yıkamadan yüzümüze, ağzımıza, burnumuza dokundurmayalım diyelim. Yine burada eğer dile getireceksek bir öksürük ya da ateş öyküsü, nefes sağlığı öyküsü varsa, hele ki bir yurt dışı öykün varsa ya da yurt dışına giden birisiyle temas öykün varsa, yapmamız gereken ilk şey evinde kalmaktır. Ve yine Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 hattını arayıp ve burada onların verdiği doğrultuda da hareket etmek, uygun sağlık kuruluşuna gitmek üzerinden. Bunun kesinlikle yapılması gerekiyor. Onun dışında 60 yaş özellikle üstünde olan insanların burada çok çok daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Yine kronik hastalığı olan, işte diyabet, ondan sonra tansiyon olan hastaların, yine bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin daha fazla dikkat etmesi gerekir. Bir de son yayınlanan makalelerde de şunu artık biliyoruz. Bu virüs yaklaşık %80, insanlarda %80, özellikle genç insanlarda, çocuklarda asemptomatik. Yani herhangi bir bulgusu ortaya çıkmıyor. Ateşi yok, öksürüğü yok, nefes ağırlığı yok ama bunu geçiriyor yani. O yüzden toplumda şu anda tespit edilemeyen çok kişi de var. Ama bu gençlerde herhangi bir semptoma neden olmayan virüs başka bir yaşlıya geçtiğinde hastalığa neden olabilir ve çok ağır seyredebilir. O yüzden yaşlıların çok çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
Evet, sayın demin dediniz ki toplumda şu anda tespit edilemeyen çok vaka var. Yani bu aslında birçok kişi belki de şu an korona virüsüne yakalanmış ama bilinmiyor mu demek istediniz?
Sonuçta bunun bilinebilmesi ya toplumun hepsini testten geçirmemiz gerekiyor. Bunu yapabilme şansımız olmadığından kaynaklı. O yüzden ister istemez bütün vakaları tespit edebilme şansımız yok zaten. Bir de dediğimiz gibi sonuçta %80'e yakının da aslında asemptomatik geçtiği söylenen makalelerde böyle bir durum olduğundan kaynaklı ister istemez böyle bir durum olacak.
Bu tespit edilmeyen çok vaka. Sadece Diyarbakır'da bölge için kastetmediniz sanırım.
Yok yok. Türkiye için mi? Hani tüm Türk, dünya için aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün ve söylediği ve bilimsel olarak yayınlanan makalelerde bunlar söyleniyor.
Yani bu şu açıdan önemli, bu özellikle vaka sayıları. Yani toplumda eğer ki fazla bir resmi açıklama yapıldığı zaman, gerçek sayılar anlatılmadığında toplumda bir rehavete kapılma da söz konusu olabilir. Ya işte bizde vaka sayısı az, o zaman demek ki yayılmıyor diye değil mi? Yani böyle bir durum da söz konusu. Eğer ki gerçek vakalar tespit edilemese ve gerekli tedbirler alınmazsa toplumda bir rahatlama söz konusu olmuyor mu?
Ya yine başa geçeceğiz aslında. Evet. Sonuçta siz ne kadar fazla test yaparsınız o kadar fazla pozitif vaka da ortaya çıkacak. Tabii pozitif vaka çıkması nedir? Bir yandan aslında iyi. Neden iyidir? Çünkü bunları tespit etmiş olursunuz ve buna göre de izolasyon sağlamış olursunuz. Karantina almış olursunuz. Buna göre önlemlerinizi almış olursunuz. O yüzden bizim için önemli aslında. Ne kadar fazla tespit edersek bu kadar bizim için önemli.
Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir ile Diyarbakır bölge ve Türkiye'deki koronavirüs vakaları, yaşanan tartışmaları, olası tedbirleri, toplumdaki yanlışları ve ne yapması gerektiği konusunu konuştuk. Sayın Demir, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar gelsin.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.